Nehemya 9. bölümdeyiz. 9. bölümde kutsal kitabın büyük dualarından birini görmekteyiz. Nehemya 9. bölümde dua prensibinin önemli noktaları vardır. 3 ana konuya dikkatinizi çekeyim. 1. Tanrı'nın kayrayla yaptığı iş. Şimdi başlangıçtaki ayetlerde Tanrı'nın neler yaptığının bol açıklaması vardır. Nehemya 9:9'da şöyledir. Atalarımızın Mısır'da çektiklerini gördün. Kızıldeniz'de yakarışlarını işittin. Şimdi burada ne diyor? Gördün, bildin ve işittin. Kazandın, yardım gördün ve dahası. Tanrı'nın kendisi iş yapar. Yine insanların yaptığı o amalı sözlere geliyoruz. Oysa Tanrı'nın sözünde amalı mamalı sözler yoktur. 9:17'de onları bırakmadı diyor. Ayet 19'da onları terk etmedin. Ayet 20'de esirgemedin. Onlara su verdin, çölde besledin, oğullarını çoğalttın der. Tanrı sessiz, işsiz, ağırbaşlı birisi değildir. Tanrı iş yapan Tanrı'dır. Dağlara dokunur ve buhar çıkarırlar. Küçük tepeler kuzular gibi sıçrar. Bu çok önemlidir ki bir işi başlatan bizler değiliz. İlkin kafamıza sonra Tanrı'ya sorarız değil mi? Ama böyle olmaz. Tanrı zaten çalışmıştır. Nehemya'da ve Ezra'da olduğu gibi yine ve yine Tanrı inayetiyle eli üzerimde olduğundandır. Bazen dua etme şeklimiz öyle bir haldedir ki sanki Tanrı harekete geçen ağır birisidir. Ama bu saçmadır. Tanrı her zaman iş görmektedir ve bizim onun işine katılmamızı ister. İkincisi, bizim insani zayıflığımızla, hatalarımızla ya da yetersizliğimizle, güçsüzlüğümüzle Tanrı'nın planlarına karşı gelinmez. Ester kitabının 4. bölüm 14. ayetinde Mordekay, Ester'e harekete geçmesi için yalvarır. Şöyledir, sen bütün susarsan Tanrı Yahudilere kurtuluşu başka yerden çıkaracaktır. Yani sen Tanrı'ya hizmet etmezsen Tanrı başka bir çare bulacak. Üçüncüsü, Tanrı cimri pinti değildir. Tanrı çok bol veren cömert birisidir. Yahudiler itaatsiz olmalarına karşın hiç eksiklikleri yoktu. Ayet 25'te bollukla bereketleri vardı. Biz iman edenler Tanrı'ya daha minnettar olmalıyız değil mi? Kaç kez ona itaatsizlik ettik, imansız davrandık, ondan uzaklaştık ama yine Tanrı bize iyi davrandı, bağışladı ve kayra gösterdi ve gösteriyor. Çoğunlukla biz imanlıların en büyük güçlüğü dıştan, dünyadan gelen sorunlar değildir. Ama içten yani kendi benliğimizden gelen zorluklardır, güçlüklerdir. En büyük sorunumuz kendi tembelliğimiz, kendi zayıflığımız, korkaklığımız ya da itaatsizliğimiz ve imansızlığımızdır. Duada tüm fakatlara dikkat edin. 9:16'da fakat onlar azgınlık ettiler diyor. Ayet 26'da fakat ya da ama itaatsizlik ettiler ve sana karşı asi oldular. Ayet 28'de fakat rahat bulunca yine senin önünde kötülük ettiler. Ayet 29'da fakat sana karşı azgınlık ettiler diyor. Sanki bir çoğalma var bunda. Sanki onları bereketleyen Tanrı'yı saymama, dik kafalılık gösterme ve sesini dinlememekteydiler. Tanrı her zaman olumlu şeyler yapmaktadır. Sanki Yahudiler ellerinden geleni yapıyorlardı ki bunu bozsunlar. Bu nedenle 9:1'de geçen oruçlu olarak üzerlerinde çul ve üzerlerinde toprak olduğu halde toplandılar sözü sanki bir sürprizdi. Kaç kez dualarımızda kendi fikirlerimizi, düşüncelerimizi gerçekleştirmek istiyoruz değil mi? Sanki Tanrı duamızı işitmekte ağırdır gibi davranıyoruz. Ama doğrusu insanın itaat etmeye pek yanaşmamasıdır. Ufak bir toplantıyı düşünün. Bunda bile kaç kez aynı düşüncede olamıyoruz. Her kafadan bir ses çıkar. Sorun Tanrı'da değil ya da Tanrı'nın duayı duymamasında değil, sorun bizdedir. Sorun bizim yüreğimizdedir. Bizim iman hayatında yüzeysel kaldığımızdadır. Bizim Tanrı sözünü iyi bilmemizden kaynaklanıyor. Tanrı'ya itaat etmek yerine basit şeylerle kavga ediyoruz. Tanrı'nın sözünde derinlere gitmemiz gerekirken yüzeysel kalıyoruz. Yeruşalim'in yıkılması, sürgüne gitmesi, boş bırakılması hep Tanrı halkının itaatsizliğinde, Tanrı'ya sırt dönmelerindeydi. Aslında iman hayatımızda önemli olan üç ana faktör vardır. Birincisi Tanrı'nın sesini dinleme. İkincisi Tanrı'ya dua etme. Üçüncüsü de Tanrı'ya itaat etme. Bu duanın sonuçları arasında Yahudilerin itaatlerini yenilemeleriydi. Nehemiya 9:38'de diyor ki, bütün bu olanlardan ötürü biz İsrail halkı olarak kesin bir yazılı antlaşma yapıyoruz. Önderlerimiz, Levillerimiz ve kahinlerimiz antlaşmayı mühürlüyor. Görüyoruz ki onlar günahlarını açıklamışlardı. Şimdi antlaşmayı yenilediler. Rab Tanrı'nın ardınca gitmeye karar veriyorlar ve üç önemli noktayı seçiyorlar. Sorunların toplumsal yaşamlarında Tanrı'ya öncelik tanımamalarından ileri geldiklerini görüyorlar ve bu nedenle bunu resim olarak yazıyorlar kitaba. Matta 6. bölüm 33. ayette şöyle diyor. Öncelikle siz Tanrı'nın egemenliğinin ve doğruluğunun ardınca gidin. Önce bunu yapın. İşte bunu yapmalıyız. Her şeyden önce Tanrı'nın egemenliğini, doğruluğunu aramak. Vaftiz edilirken, Rabbin sofrasını kurarken de durum böyledir. Ahdimizi yani antlaşmamızı yenileriz. Tanrı'ya yeniden öncelik tanırız. O benim için kanını ve canını verdi. Ben ona yaşamımı veriyorum. Önemli olan Tanrı'nın yaşamımızda merkez olmasıdır. Biz de her birimiz onun yüce isteğinin merkezinde olmak istiyoruz. İman yaşamımızda dış hareketlerden geçmekle iç ruhsal yaşamımızı yitirmek kolaydır. Hristiyan toplantılarıyla, ilahilerle ilgileniriz ama iç varlığımızın, yüreğimizin durumu belli değil. Bu size oldu mu? Bir ilahi dinlediniz ama sonunda ilahinin bir tek sözünü bile anımsamazsınız. Dudaklarımızla yaklaşırız ama yüreklerimiz oldukça uzakta kalır. Ya da Tanrı'nın sözünü okuyorsunuz ama bir ara başınızı kaldırıyorsunuz, düşünüyorsunuz, ne okuduğunuzun farkında bile değilsiniz. Burada okumuş olduğumuz ayetler Tanrı'nın öncelik almasının önemini gösteriyor. Okuma, dua etme ve itaat etme. Her gün kutsal kitabı okuyarak onun sesini dinlemek, bu önemlidir. İkincisi, onun bize konuşmasına, yani Tanrı'nın ve sözünün bize konuşmasına duada kendisiyle konuşmak ile yanıt vermek. Üçüncüsü de ona güncel yaşamımızda itaat etmekle öncelik tanımak. Bugün Tanrı'ya yaklaşıp bu kararları alıp yeni bir antlaşmayı yapabilirsiniz. Değerli dostum, bunu şimdi yapın. Nehemiya 9. bölümün konusu dua ve ruhsal uyanıştır. Hatırlayacaksınız, Ezra kitabını incelerken kutsal kitabı bazı kitaplarının 9. bölümlerinin büyük mesajlar içerdiğinden söz etmiştim. Ezra'nın 9. Nehemiya ile Daniel kitaplarının da 9. bölümlerinde hep aynı konu, ruhsal uyanış konusu ele alınmaktadır. Ruhsal uyanış terimiyle ne demek istediğimizi iyice açıklığa kavuşturmak istiyorum. Bu genellikle sık sık yanlış anlaşılan terimlerden bir tanesidir. Uyanış, yeniden canlanma, hayat bulma demektir. Aynı zamanda insanın bilincine geri kavuşması da demektir. İçerisinde yaşam bulunan ama sönüp giden, bazen de ölen, böylece hiçbir canlılığı kalmayan bir şeyin yeniden hayat bulması, canlanması, ayağa kalkması uyanış sözcüğünü iyi tanımlar. Elçi Paulus, İsa Mesih'in ölümden dirilişine ilişkin konuşurken Romalılar 14. bölüm 9. ayette şu sözleri söyler. Mesih hem ölülerin hem de yaşayanların Rabbi olsun diye öldü ama dirildi. Uyanış sözcüğü buradan da anlaşılacağı gibi canlanma ve diriliş demektir. Tabii bizim uyanış sözcüğünü kullanmamız sadece imanlılar bağlamındadır. ruhsal anlamda bu sözcüğü zayıf, cılız, isteksiz ve güçsüz olan imanlıların isteklendirilmesi, güçlendirilmesi, gayrete getirilmesi, canlandırılması anlamında kullanıyoruz. Bu bölümde tanımlanan ve anlatılmak istenen uyanış böyle bir uyanıştır. Öte yandan sizin de farkında olabileceğiniz gibi bu terim kullanılış alanı genişletilerek insanların tövbe ederek İsa Mesih'e gelmeleri bağlamında da kullanılır olmuştur. Aslında bunların her ikisi de iç içedirler. Zaten Tanrı'nın halkı canlanmadıkça günahlıların tövbe edip kurtulabilmelerinden söz edilemez. Bu bölümde Tanrı sözünün okunuşundan sonra halkın arasında yaşanan ruhsal bir uyanış sürecine tanık olacağız. Kutsal kitaptan ayet ve bölümlerin okunması uzun bir süre devam etmişti. Kaç saat, kaç gün okudular bilmiyoruz. Kendisi bir yazıcı olan Ezra, Tanrı'nın kutsal yazılarından okumak için Yeruşalim'in su kapısının yanında toplanan insanlara minberden ayetler okumak ve onu dinleyen insanlar duydukları bu sözlerin etkisinde kalarak ağlamaya ve dövünmeye başlamışlardı. Bu sözleri yaşamlarında daha önce hiç duymamışlardı. Kutsal kitabın okunmasına duygusal bir tepkide bulunmalarının bir nedeni bu olabilirdi. Kutsal sözlerin işitilmesi bu insanları çok etkilemiş ve onların bir takım adımlar atmalarına yol açmıştı. Her şeyden önce bu sözleri duymakla Tanrı'nın kendilerinden istediği yaşam standardından ne kadar uzak yaşadıklarını fark etmişlerdi. Ezra kitabında da gördüğümüz gibi bu sözler Ezra'nın kendisini de büyük ölçüde etkilemişti. Bu noktada şu gerçeği iyice anlamalıyız ki Tanrı sözü olmadıkça gerçek anlamda ruhsal bir uyanış asla ve asla gerçekleşmez. Keşke günümüzün büyük İncil vaizleri de bu gerçeği gerektiği kadar anlayabilselerdi. Tanrı sözü olmadıkça hiçbir yerde uyanış olamaz değerli dostum. Tanrı'nın bu insanlar için yaptıklarına dikkatinizi çekmek istiyorum. Nehemiye kitabının 9. bölümün ilk 3 ayetinde şöyle okuyoruz. Aynı ayın 24. günü İsrailliler toplandı. Hepsi oruç tutmuş, çul kuşanmış, başına toprak serpmişti. İsrail soyundan gelenler bütün yabancılardan ayrılmıştı. Günahlarını ve atalarının yaptığı kötülükleri ayakta itiraf ettiler. İsrailoğulları hem kendilerinin hem de atalarının günahından tövbe ediyorlardı. Oldukları yerde durup günün dörtte biri boyunca Tanrıları Rabbin yasa kitabını okudular. Günün öbür dörtte birinde ise günahlarını itiraf ederek Tanrıları Rabbe tapındılar. Nehemiye 9. bölümün evet dediğim gibi 1-3 ayetler arası. Rabbin sözleri onların günahlarını açıkça göstermiştir. Günün öbür dörtte birinde ise günahlarını itiraf ederek Tanrıları Rabbe tapındılar. Evet, Rabbin sözleri onlara günahlarını açıkça göstermiştir. Oruç tutmaları, üzerlerine çul takınmaları ve başlarında kül ve toprak bulunması onların içtenliğini, samimiyetini dile getiriyordu. Bundan sonra günahlarından tövbe edecekler ve Tanrı'ya tapınacaklardı. Biliyor musunuz değerli dostum? Sizler ve ben her şeyden önce kendi günahlarımızı açıkça ikrar etmek durumundayız. Eğer tövbe etmemi gerektirecek hiçbir günah işlemedim diye düşünüyorsanız, o zaman Tanrı'nın sözüne bakmanız gerekmektedir. İsrailoğulları sabahın erken saatlerinden öğleye kadar Rabbin sözünü dinlemişler ve dinlemiş oldukları sözlerin karşılığında bir takım adımlar atmışlardı. Günahlı olduklarını fark edip bu günahlarından tövbe etmişlerdi. Değerli dostum, Tanrı'yı kendi seviyenize hiçbir zaman indiremezsiniz, indirgeyemezsiniz. Birçok insan bugün böyle yapmaya çalışıyor. Ne de sizi Tanrı'nın seviyesine çıkarabilecek mükemmelliğe ulaşabilirsiniz. Eğer ben bu seviyeye ulaştım diyorsanız kendinizi kandırıyorsunuz. Bunu ben söylemiyorum. Ama kutsal kitap söylüyor. Bakın şöyle diyor. Günahımız yoktur dersek kendi kendimizi kandırırız ve gerçek bizde barınmaz. Günahlarımızı açıkça söylersek güvenilir olan ve hakça davranandır öyle ki günahlarımızı bağışlar ve bizi her suçtan arıtır diyor 1 Yuhanna 1.8-9 ayetlerde. Eğer Tanrı'nın sözlerini okuyacak olursanız kendinizin bir günahlı olduğunuzu göreceksiniz. Bu gerçeği gördükten sonra ise günahlarınızı açıkça Rabbin önüne getirmek ve bu günahlarınızdan tövbe etmek isteyeceksiniz. Günah ikrarı yanlış davranış ve günahlarımıza bahaneler bulup bunları geçiştirmeye çalışmadan Tanrı'nın bu yöndeki hükmünü olduğu gibi kabul etmek ve bunu açıkça söylemek demektir. İkrar, yapmış ya da düşündüğümüz yanlış bir şeyi günah olarak kabul etmektir. Eğer günahımızı açıkça söylersek, o zaman güvenilir ve adil olan Tanrı bizi bağışlayacak ve her türlü haksızlıktan temizleyecektir. Anımsayacağınız gibi İsa Mesih öğrencilerin bir arada bulunduğu yukarı odada öğrencilerinin ayaklarını yıkamıştı. O bugün de babanın sağında bu aynı şeyi bizim için yapmaya devam ediyor. O bizi temizliyor, o bizim için aracılık yapıyor. Bugün öyle bir dünyada yaşıyoruz ki aklınız, gözleriniz, kulaklarınız, elleriniz kirlenmeden bir yere gidemiyor. Hatta bir şeye dokunamıyorsunuz, bir şey yapamıyorsunuz. O zaman ne yapıyoruz? Tanrı'ya gidip bu günahlarımızı ona söylüyoruz. Bizi temizlesin diye. Fısıh bayramı bittikten sonra İsa Mesih ayağa kalkıp öğrencilerinin ayaklarını yıkamaya başlamıştı. İçlerinden Petrus cevap vererek benim ayaklarımı ya Rab asla yıkamayacaksın demişti. İsa ona seni yıkamazsam benimle payın olamaz diye yanıt vermişti. Bugün Tanrı'nın ışığında yürümeyen ama buna rağmen Tanrı'ya hizmet etmeye kalkışan birçok insan bulunmaktadır. İncil Tanrı sözü bu gibilere şöyledir. Onunla ruhsal paydaşlıktayız derken vaktimizi karanlıkta geçiriyorsak yalan söylüyoruz ve gerçeği söylemiyoruz demektir. O ışıkta olduğu gibi biz de vaktimizi ışıkta geçiriyorsak karşılıklı olarak ruhsal paydaşlık içerisindeyiz. Oğlu İsa'nın kanı bizleri her günahtan arıtır. Önemli olan şey değerli kardeşim, nasıl yürüdüğünüz değil ama nerede yürüdüğünüzdür. Tanrı'nın sözünün ışığı altında yürüdüğünüz zaman kendinizi Tanrı'nın yüceliğinden yoksun, çok uzaklarda göreceksiniz. Bu gerçeği görünce günahlarınızdan tövbe etme ihtiyacını duyacak ve Rab İsa Mesih'e geleceksiniz. Eğer bunu yapmazsanız İsa size şöyle söylüyor. Eğer seni yıkamazsam benimle hiçbir payın olamaz. Yani İsa Mesih ile hiçbir ruhsal paydaşlık içerisine giremezsiniz. Evet, İsrailoğulları sabahtan öğleye kadar Tanrı'nın sözlerini işitmişler, öğleden akşama kadar da günahlarından tövbe etmişlerdi. Burada vurgulanacak gerçek, Tanrı'nın sözünün bu insanların yaşamını köklü bir şekilde etkilemiştir. Eğer Tanrı sözü sizi de etkilemişse, bu durumda yapacağınız şey Tanrı önünde günahlarınızdan tövbe etmek olacaktır. Ruhsal uyanışa giden yol budur. Bunun başka ikinci bir yolu yoktur. Bence İsrailoğulları günahlarından tövbe ettikten sonra ki bence herkes kendi içinden tövbe etmişti, yapmış oldukları hataları düzeltmeye başlamışlardı. Elçi Petros, Pentekost günündeki o ruhsal uyanışta ayağa kalkıp Rab İsa Mesih'i inkar etmiş olmaktan tövbe ederek ortaya çıkarmamıştı. Bunu yapmamıştı. Hem Luka hem de Pavlos Rabbin Petrus'a özel olarak göründüğünü yazarlar. Bu özel bir meseleydi ve sadece ilgili olan kimseleri ilgilendiriyordu. Gidip herkesin önünde banyo yapamazsınız değil mi? Bunun gibi bizler de her günahımızı açıkça insanların önünde ikrar etmek zorunda değiliz. Bazen bu konuda yanlış öğretiler veriyor. Hayır, Simon Petrus da gizli bir yerde tövbe etmiş ve Rab'le arasındaki sorunları bu yolla çözümlemiştim. Herkesin önünde yapılan günah ikrarı gerçek bir uyanış değildir. Bu tür uygulamalar günümüzde hiçbir uyanış ortaya çıkarmamıştır. Nehemya burada İsrailoğullarının ayağa kalktıklarını ve biz günah işledik dediklerini söylüyordu. Yoksa her biri tek tek işlemiş olduğu günahı diğerlerinin önünde söylemiyorlardı. Ruhsal uyanış önce kişinin kendi içerisinde, kendi yüreğinde başlar. Başlamalı da. Örneğin İlya peygamber tek başına ruhsal bir uyanış yaşamıştı. Uyanışın ortaya çıkabilmesi için önce ortamın hazırlanması, koşulların sağlanması gereklidir. İsrail oğulları bu koşulları sağladıktan sonra üzerlerine büyük bir bereket boşalmıştı.